Ayrım 83.
Sayfa 166. Nicel veri çözümleme teknikleri. Nicel verileri çözümlemede ilk aşama toplanan verileri hazırlama ve düzenleme işlemlerini içerir. Veri toplamak için kullanılan araca yanıt veren her bir bireyin her bir soruya verdiği yanıtlar sayısal bir değer olarak bilgisayara girilir. Bu işlemlerde en çok iş gören programlardan biri Excel'dir. Excel ile temel düzeyde istatistiklerin birçoğu gerçekleştirilebilir. Programda her satır bir denek ya da katılımcı, her sütun ise bir değişken için kullanılır. Daha sonra her katılımcının ilgili değişkenlerden aldığı değerler sayısal olarak girilir. Örneğin cinsiyet için 1 ve 2, yaşanılan coğrafi bölge için 1 ile 7 arasında bir sayı ya da yaş için doğrudan katılımcının yaşı girilebilir. Burada örnek bir sayfa görüyoruz Excel programından. Birçok sütundan oluşuyor. Birinci sütunda sayılar var. 1'den 19'a kadar sıralanmış. İkinci sütun 3, 4, 5 hepsinin A, B, C, D, E, F, G olmak üzere başlarında bir harf var. Bunların altlarında da katılımcı, cinsiyet, yaş, bölge, madde 1, madde 2, madde 3 diye sütunlara başlık atılmış. Önce katılımcılar numarayla sıralanmış. 1, 2, 3, 4, 18'e kadar. Ondan sonra cinsiyet. İkinci sütun cinsiyet denmiş. 1 veya 2 artık erkek veya kadına hangi sayı verildiyse. Üçüncü sütunun başlığı yaş. Genellikle 20 ila 25 yaş arası herkesin yaşı yazılmış. Dördüncü sütunda bölge deniyor. 1'den 7'ye kadar bütün coğrafi bölgelere verilmiş numaralar yazılmış. Daha sonra da madde 1, madde 2, madde 3 diye isimlendirilen 3 sütun 1'den 5'e kadar hangi özellikler değerlendirildiyse o şekilde sayılarla ifade edilmiş. Şimdi okuyorum. Şekil 7.1'de katılımcı sütununda toplanan veri toplama araçlarına verilen sıra numaraları, cinsiyet sütununda 1 ve 2 olmak üzere cinsiyetlere verilen değerler, yaş sütununda katılımcıların yaşları, bölge sütununda ise 1 ila 7 arasında olmak üzere katılımcıların yaşadığı coğrafi bölge yer almaktadır. Daha sonra veri toplama aracındaki maddelere geçilmiştir. Görüldüğü üzere bu maddeler 5'li Likert tipi bir veri toplama aracına aittir. Başarı testlerinde bir katılımcının yanlış yanıtladığı her bir soru için ilgili soru ile katılımcının kesiştiği hücreye 0 yazılırken, bu örnekteki gibi Likert tipi maddelerin bulunduğu tutum ölçeklerinde en düşük puan olarak 1 yazılır. Yani maddeye olası en olumsuz yanıt verilmiş olsa bile katılımcı ilgili soruyu doğru bir biçimde yanıtlamakta, başarısız olmuşçasına 0 vermek doğru değildir. Şekilde yer alan madde 1'deki kesinlikle katılmıyorum 1 ile kesinlikle katılıyorum 5 arasında bir değer alan 5'li Likert kullanılmıştır. Bu bağlamda ilk sıradaki katılımcı ilgili maddeye kesinlikle katılıyorum dediği için o maddenin bulunduğu hücre 5 olarak puanlanmıştır. Bu tür tutum ölçeklerinde bir soruyu yanıtsız bırakan katılımcıya 0 verilmez, ilgili hücre boş bırakılır. Şekil 7.1'de her bir katılımcının tek soru ya da maddeye ilişkin yanıtları yer almaktadır. Araştırmalarda birden fazla maddenin aritmetik ortalaması alınarak genel bir tutum puanı hesaplanan ölçekler sıklıkla karşımıza çıkabilir. Böyle durumlarda tüm maddelerin birbirine paralel olup olmadığına dikkat ederek puanlama yapmak çok önemlidir. Şöyle ki veri toplama araçlarına yanıt verirken katılımcılar bir süre sonra yanıtlamaktan sıkılarak tüm soruları aynı biçimde, örneğin sürekli katılmıyorum şeklinde yanıt verme eğilimine girebilirler. Böyle bir sorunun yaşanmaması ve güvenirliğin artırılması için veri toplama araçlarında aralara ters biçimde yazılmış maddeler de serpiştirilir. Bir başka deyişle tüm maddeler olumlu bir yargı ifade ediyorsa aralara olumsuz yargılar da serpiştirilir. Eğer böyle bir durum varsa, yani belli maddelerin ortalaması alınarak bir tutum puanı hesaplamak gerekiyorsa, ters sorulmuş olan maddelerin tersten kodlanması, örneğin 5-1-4-1-3-3-2-4-1-5. Daha sonra maddelerin ortalamalarının alınması gerekir. Tersten kodlama işlemini veri girişi sırasında yapmak oldukça kafa karıştırıcı bir işlem olabilir. Bu bağlamda tüm veri girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar yardımıyla ilgili ters maddelerin yeniden kodlanması çok daha kolay ve sağlıklıdır. Veri girişi yapılırken hangi değişkenin nasıl kodlandığına ilişkin bir kodlama rehberi hazırlamakta yarar vardır. Aksi halde bir süre sonra 1 ve 2 olarak kodlanmış olan cinsiyet değişkeninde bir değerinin erkek mi yoksa kadın mı olduğu kolaylıkla unutulabilir. Eğer veriler kısa süre içinde bir istatistik programına aktarılarak hangi sayının ne anlama geldiğine yönelik bilgiler programa girilmeyecekse, veri kodlama ile ilgili bilgilerin yeni kodlama rehberinin veri setinin hemen altına konmasında yarar vardır. Ya da Excel programında ilgili değişkenin adının yer aldığı hücreye açıklama girilerek o değişkenin nasıl kodlandığı unutulmamak üzere kayıt altına alınabilir. Sıra sizde 2. Sizce hatalı veri nedir? Verileri analiz için hazırlarken hatalı veriler ile ilgili nasıl bir işlem yürütülmelidir? Veriler ile ilgili çözümlemeleri gerçekleştirmeden önce hatalı girilmiş veri olup olmadığını incelemek gerekir. Yani bir değişkende önceden belirlenen değer aralığının dışında değerlerin yer almaması gerekir. Örneğin 5'li Likert biçiminde hazırlanmış bir maddede 7 sayısına rastlanmamalıdır. Ya da bir veri setinde 135 yaşında bir katılımcı olması normal karşılanamaz. Bu şekilde hatalı verilerin yapılacak çözümlemelerin doğruluğunu etkileyeceği unutulmamalıdır. Nicel veri analizi programlarında hatalı verileri tanımlamak ve bu verilerle mücadele etmek için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Eğer çözümlemeler temel düzeyde ise ve sadece Excel kullanılacaksa, her bir değişkene göre veriler küçükten büyüğe doğru sıralanmalı, yanlışlıkla kabul edilebilir değerlerin ötesinde değerler girilmişse bunlar veri toplama araçlarına bakılarak düzeltilmeli, düzeltme şansı yoksa veri setinden çıkartılmalıdır. Süreksiz değişkenlerde boş ya da hatalı veri varsa, doğru veri bilinmediği sürece bu veriler ilgili analizlerin dışında tutulurlar. Örneğin cinsiyeti bilinmeyen ya da doğru girilmemiş bir katılımcı, erkek ve kadınların karşılaştırıldığı bir analizde yer alamaz. Sürekli değişkenlerde de hatalı verilerin analiz dışında tutulması en doğrusudur. Öte yandan katılımcı sayısının önem taşıdığı analizlerde böyle bir dışlama işlemi sonucunda çok sayıda katılımcı kaybedilebilir. Böyle bir endişe varsa hatalı verilerin bulunduğu hücreleri değişkenin aritmetik ortalamasının yazılması da önerilebilir. Hatalı değişken miktarı toplam katılımcıların %15'ine ulaşmadığı sürece böyle bir işlemin sorun yaratmayacağı öne sürülmektedir. Parantez içinde Creswell 2008, George ve Mallory 2001. Ancak hatalı veri bağlamında böyle yüksek oranlara ulaşılması, veri toplama aracının yeteri kadar cazip, geçerli ya da güvenilir olmadığı konusunda şüpheler doğuracaktır. Bir dipnot, İstatistik türlerini betimsel ve yordamsal olmak üzere iki başlık altında incelemek olanaklıdır denmiş. Üzerinde çalışılacak veri seti ve kodlama rehberi hazırlanıp hatalı veriler ile ilgili önlemler alındıktan sonra çözümleme aşamasına geçilebilir. Sayısal verilerin çözümlenmesinde izlenen istatistik türlerini betimsel istatistikler ve yordamsal istatistikler olmak üzere iki başlık altında incelemek olanaklıdır. Tek bir soru, madde ya da değişken hakkındaki sayısal verileri özetlemek ve betimlemek için betimsel istatistiklerden yararlanılır. Örneklem üzerinde yapılan gözlem sonuçlarından yararlanarak evren hakkında genellemeler yapabilmek için ise yordamsal istatistikler kullanılır. Parantez içinde Creswell 2008, Gall ve Bork 1999. Betimsel istatistiklerde çoğunlukla tek bir değişken özetlenirken, yordamsal istatistiklerde birden çok değişkenin bir arada irdelenmesi ve evren hakkında yargılara ulaşılması söz konusudur. Değişkenler arası ilişki ve karşılaştırmalar da yordamsal istatistikler kapsamındadır.